Ayrım 35.
Meydan savaşının böyle en önemli olan birinci gününde kolordu komutanının tümenlerle gereği gibi irtibatlı ve ilişkide bulunmaması aslında üzücü bir zorunluluktan doğmuşken, ordu ve kolordu karargahlarında işlerin ne biçimde yapıldığını o gün doğal olarak bilmeyen ve anlamayan tümen ve alay komutanları zihinlerinde kolordu komutanı İhsan Paşa'yı ve kolordu kurmay başkanını, bu satırların yazarı Kurmay Yerbay Şerif Bey'i suçladılar. Enver sandı ki 26 Aralık saldırısı subayların yardımcı olmamaları yüzünden sonuçsuz kaldı. Çok yanlış düşündü. Genelkurmay Atase Başkanlığı. Esasen Enver Paşa 9. Kolordu'ya dün gece de Sarıkamış'a taarruz edilmesini emretmiş ve bu emir dün gece de yine aynı sebeplerle yerine getirilememişti. Halbuki dün gece Sarıkamış'ta çok az düşman kuvveti bulunuyordu. Her ne pahasına olursa olsun taarruza devam edilmeli ve Sarıkamış ele geçirilmeliydi. Yorgun kıtalar Sarıkamış'ta dinlenebilirdi. Ne yazık ki 9. kolordunun muharebe gücü çok azalmış olduğundan bu sabah başlayan taarruz da ilerletilememiş ve ertesi güne ertelenmişti. Sarıkamış'a yapılan bu ilk gün taarruzlarında 9. kolordu komutanının yani İhsan Paşa yeterince aktif davrandığı söylenemez. General Nikolski, Rus orduları başkomutan vekili. Türklerin 29. tümen komutanı Arif Baytın, Sarıkamış'ta Ruslara çok sayıda takviye kuvvetleri gelmekte olduğu neticesine vararak ve bağlı olduğu 9. kolordunun diğer tümeninin de yani 17. tümen gelmekte olduğunu düşünerek bu tümenin gelişine kadar Sarıkamış'a taarruz ertelemeye karar vermiş ve bu karar sayesindedir ki Sarıkamış kurtulmuştur. Sarıkamış garnizon komutanı General Voropanov ilk günlerde durumu tamamen ümitsiz gördüğünden Sarıkamış'ı elde bulundurmanın imkanı kalmadığını ve geceliğin bütün depoları yakarak geri çekilmek gerektiğini bildirmişti. 28. tümen de nerede olduğu ve ne yaptığı hakkında hiçbir bilgi alınamayan birliklerdendir. Üstelik tümenin durumunu öğrenmesi için gönderilen irtibat subayı da geri dönmemiştir. Bu arada ele geçirilen iki Rus esirden Rusların Sarıkamış'taki kuvvetlerinin bu akşam itibariyle iki piyade alayına yükselmiş olduğu öğrenilir. Sarıkamış'ın 4 kilometre kadar batısındaki kayalık tepeden Rusların bölgedeki hareketlerini gözleyen Binbaşı Nuri'nin gece saat 3.20'de gönderdiği rapor ise Rusların Sarıkamış'ı terk etmek niyetinde oldukları yönündedir. Ruslar güvenlik tedbirleri alınmış olan 6 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş kolu ve bu kola paralel birçok araba kolu halinde Sarıkamış'tan Kars'a doğru çekilmeye devam ediyorlar. Çekilen bu kolların kuvvetli olmasından, bunların 11. kolordu ile süvari tümeni karşısındaki Rus kuvvetleri olduğu ve halen Sarıkamış'ta karşımıza direnen kuvvetlerin de bu çekilmekte olan kuvvetleri korumak için muharebe ettiği kanısı kuvvetlendirmektedir. Akşam olmuş, güneş batmıştır. Enver Paşa ve karargahı Çerkezköy'ün 1,5 kilometre kadar kuzey batısında yol üzerinde gecelerler. Yiyecek olarak herkesin yanında birer parça ekmekten başka hiçbir şey bulunmamaktadır. Rusların durumu da Türklerden farklı değildir. Sarıkamış bölgesindeki 9. Türk kolordusu bugün akşama kadar taarruzlarına insanüstü gayretlerle devam etmeye çalışırken, Ruslar tarafından Sarıkamış'ı savunmak üzere başka cepheden arabalarla acilen gönderilen bir tabur, bugün Türklere karşı inatla direnmiş ve ağır kayıplar vermiştir. Tabur komutanı Yarbay Koben de ölenler arasındadır. Çerkezköy'ü savunmakta olan Albay Bukretov müfrezesi ise Türk taarruzlarına daha fazla dayanamamış, bölgeyi boşaltmıştır. Albay Maslovski, Rus ordusu kurmay başkanı. Bugün 9. Türk kolordusu kumandanı İhsan Paşa, 29. tümeni Sarıkamış üzerine sevk etmiş, eşit olmayan kuvvetlerin harbi başlamıştı. Hiç kabilinden bulunan kuvvetlerimiz süratle müdafaa tertibatı alarak fevkalade bir surette direnişe geçtiler. Sarıkamış müdafaasının nüvvesi olarak kalmış olan tabura başlıca darbe tevcih edilmiş ve büyük zayiata uğramıştır. Taburun kumandanı Yarbay Koben maktul düşmüştü. Öğleden sonra hücum eden Türklerin baskısı altında Albay Bukretov müfrezesi yukarı Sarıkamış'ı terke mecbur olmuşlardı. Asıl Sarıkamış'ta vaziyet pek kritik bir şekil almıştı. Fakat Türkler bugün hücuma devam etmeyerek yukarı Sarıkamış'ı işgaliyle yetindiler. Sonradan anlaşıldığına göre 9. Türk kolordusu kumandanı İhsan Paşa, Rusların fevkalade direnişleri üzerine Sarıkamış'ta Rus kuvvetlerinin önemli bir çokluğa sahip olduğunu zannederek katı hücumu yapmak için kolordusunun bütün kuvvetlerinin gelmesine karar vermiştir. Ruslar daha şanslı görünmektedir. Değişik bölgelerden gelen takviyelerle bu akşam Sarıkamış ve Bardız güneyi bölgesinde 6 piyade tabur ve 2 batarya kadar bir kuvvet toplanmış bulunmaktadır. Ancak gene de hem Türk hem de Rus komuta heyetinde büyük karmaşalar yaşanmaktadır. Türkler çok zayıf düştükleri için taarruzlarına devam edememektedir. Mesela bugün havanın kararmasıyla taarruzlarını durdurarak bulundukları hatta beklemişlerdir. Oysa eğer taarruza devam etmiş olsalar belki de rahatlıkla Sarıkamış'a girebileceklerdir. Ruslarsa Sarıkamış'ın savunulmasının giderek imkansız hale geldiğini, birliklerin imha olmaktan kurtulmaları için geri çekilmek konusunu tartışmaktadırlar. Sarıkamış bölgesindeki Rus kuvvetlerinin komutanlığına geçici olarak Albay Barkovski getirilir. İkinci Türkistan Kol Ordusu Komutanı General Yudeniç, Grup Komutanı General Mişlayevski'nin genel çekilme kararına karşı çıkmaktadır. Mişlayevski ile görüşmek üzere bu gece Mecingert'te karargaha hareket eder. Albay Maslovski, Rus Ordusu Kurmay Başkanı. Tertibatın esası 3. Türk Ordusu ile genel bir muharebeye girmekten kaçınmak içindi. Bu yüzden de bütün Kolordu kıtalarına Sarıkamış'ta durmayarak daha doğuya, Alisof'u ve daha ileri bir cepheye çekilmek emri verilmiştir. Birliklerin bir kısmının Sarıkamış'ta bırakılmasından maksat geri çekilmeyi sağlama almaktı. 10. Kolordu'ya bağlı 30. Tümen sabah saat 3'te harekete geçer. Allahu Ekber dağları aşılacak ve kestirmeden Sarıkamış'a inilecektir. Tümen çok soğuk bir havada karlı dağlar üzerinden patikaları izleyerek zorlukla ilerlemektedir. Ve genel olarak da birerli kolda gidildiğinden yürüyüş kolunun derinliği çok uzamıştır. 10. Kolordu'nun Allahu Ekber dağlarına sürülmesi felaketini 93. Alay'ın birliklerini yaylanın tam tepe noktasında yakalayan tipi tamamlar. Askerleri ansızın çeviren fırtına hiçbir önlemin alınmasına fırsat vermez. Kimsenin kimseye yardım edecek hali yoktur. Yürüyüş kolları dağılmış, alay tam manasıyla çöküntüye uğramıştır. Subayların çok uğraşmasına rağmen dağılan askerlere söz dinletmek mümkün olmamıştır. 93. Alay Allahu Ekber dağlarını aşarken yolsuzluk ve şiddetli soğuk sebebiyle pek çok döküntü verir. 26 Aralık gecesi başköye ancak 300 kadar askeriyle varabilir. Özellikle donmalar sebebiyle askerlerinin büyük bir kısmını kaybetmiştir. Gece Allahu Ekber dağlarını aşmaya çalışan tümenin %90'ını elden çıkmıştır ve sabaha kadar gelen erlerle taburların mevcudu 100 eri bile bulamamaktadır. Fahrettin Erdoğan, dönemin yazarlarından. Kolordu birlikleri Kosor Boğazı'nı geçtikten sonra Ersenek köyünden ilerleyerek kendilerini Allahu Ekber dağına vuruyor. Bu sırada gün dönümü olduğundan dağlar karşı karşıya anafor yapar ve bu hal en az bir hafta devam eder ki Kars halkı bu hafta içinde evlerinden dışarıya çıkmazlar. Çünkü her taraf sis, tipi ve kasırga ile dop doludur. Ordunun geçtiği yollardan ancak Haziran ayında geçilebilirdi. Ordu bir geceyi kar ve fırtına içine geçirdikten sonra dağı Sarıkamış yönünü aşarak Boyadı, Salıt, Verişan köylerine öncüleri yorgun bir halde gelmişler. Bunu gören misafirperver Türk köylüleri gelenlere sıcak yemekler vermişler, ayakları donanların ilk yardımına koşarak neleri varsa önlerine dökmüşler. Buradaki Verişan, Bölükbaşı, Çıplaklı, Laloğlu köyleri gelen orduya yardımlarını ve geride 80 deve yüklü cephane kolunun başında kimse olmadığından develerin kendi başlarına Rusların istikametine doğru gittiklerini görüyorlar. Boyalı, Salıt köyünden 200 Türk delikanlısı yorgun düşen erlerin silahlarını alarak Cinlikaya denilen boğazı kesiyorlar. Hem develeri geri çeviriyorlar hem de Selim köyünden ilerleyen Rus öncüleriyle tesadüf muharebesine tutuşuyorlar. Şevket Süreyya Aydemir, dönemin yazarlarından. Bu bir muharebe miydi? Yoksa bir büyük ordunun yenilmez tabiat güçleriyle savaşı ve yenilgisi mi? 10. Kolordu'ya mensup genç bir subay olan ağabeyim Allahu Ekber dağlarında ve Allahu Ekber gecelerinin en korkuncunda şehit olmuştu. Balkan Harbi'nde Edirne Kalesi'nde uzun bir muhasara geçirmişti. Sonra birliğiyle evvela Samsun'a daha sonra da Sarıkamış cephesine sevk edildi. Öldüğü gece yanında olan bir subay hemşerimize rastlamıştım. Her şey tahmin ettiğim gibi geçmişti. Karanlık bir ormanda bir metreyi aşan kar, gece gündüz devam eden deli bir kar tipisi, göz gözü görmeyen bir kar fırtınası içinde herkesin birbirinden kopuşu. Çaresizlik, açlık, ümitsizlik. Soğuk ise 2800 metreye varan bu irtifada sıfırın altında 30 derecedir. Allahu Ekber'in en korkunç gecesidir. Erler silahlarını kullanacak düşmanı da göremedikleri için dinmek bilmez tipinin altında çamların dibine kıvrılarak kendilerini ölümlerin en tatlısı bildikleri donmaya teslim ederler. Subayların sağa sola atılışı bir intihar arayışı gibidir. Cephede işin nereye varacağı ise galiba Enver Paşa'dan başka herkesin görebileceği kadar bellidir. Gerçi Enver Paşa da kapalı, rahat yerlerde kardan, tipiden, soğuktan korunmuş çatı altlarında değildir. Evet, Enver Paşa da Sarıkamış önlerinde facianın ortasındadır. Neticeyi belki o da sezer ama biraz da çevrenin gerçeklerinde değil de uzak ve belirsiz ufuklarda hayaller, ümitlerle yaşayan ve gücünü bu hayal ya da ümitlerden alan bir yolcu gibidir. Ayağının altındaki acı hakikati görmek, onu olduğu gibi değerlendirmek için gözlerini yere indiremez. Hele böyle bir yolcu onun gibi ve onun kadar cesur olursa. Yolda çekilen zorlukları gözleriyle gören tümen komutanının geride kalan kıtaların geceliğin yola çıkmamaları için verdiği emir, uğranılan felaketi gözler önüne sermektedir. Tümen komutanı Hasan Vasfi Bey yolladığı emirde yollarda donmuş vaziyette birçok insan ve hayvan cesediyle karşılaştığını, yük hayvanlarının devrilmiş ve birçok silah ve cephanenin çevreye serilmiş bir halde kaldığını belirterek geceliğin yola çıkılmamasını istemektedir. 10. Kolordu birliklerinin Allahu Ekber dağları üzerinden yürütülmesine yol açan hesap hatalarından birinin kaynağı da elde bulunan haritalardır. Kolordu Kurmay Başkanı Alman Binbaşı Langebey'in elindeki harita, Arsenik Başköy arasını 15 mil olarak göstermektedir. Gerçekte ise bu mesafe 25 milin üzerindedir. Lange bu mesafenin 5 saatte yürünebileceğini hesaplamıştır. Oysa 19 saat yürümek zorunda kalan iki tümen kuvvetlerinin 3'te 1'ini kaybetmiştir. Kurmay Yarbay Şerif İlden, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Kışın böyle dağ yollarına pek erkenden çıkmak genellikle benimsenen ve pratik bir kuraldır. Erkenden dağlarda hava sakindir derler. Fakat bu kural ancak gezginler ve teker teker yolculuk yapanlar için benimsenmeye değerdir. Tümenler emredilen saatte yürüyüşe başladılar. Güç olmakla birlikte dağa çıkış oldukça düzenli oldu. Fakat iyi beslenememiş, iyi konaklandırılamamış ve sonuç olarak günlerden biri dinlendirilmemiş olan erler bir fırtına ile düzenlerini kaybetti, dağıldı. Uçurumlara atıldı ve karlar altında gömülüp kaldılar. Bir tanık bu ünlü dağ yolculuğunu aşağıdaki biçimde anlatıyor. Konak yerlerinden karanlıkta hareket ettik. Birlikler sessizce kol başlarını birer ikişer izliyorlardı. Kol başlarında kılavuzlar vardı. Haritaya göre 3 saat sonra biz doruk çizgisindeki boyun noktasını geçeceğiz sanıyorduk. İki katı uzaklıkta yol aldık. Yine yokuştan kurtulamadık. Dağa çıktıkça çevrenin görüntüsü hem güzel hem de yabani bir biçim alıyordu. Her taraf derin ve yalçın derelerden oluşmuş gibi görünüyordu. Biz kar ve buz kayalarıyla örtülü olan bütün bu dereleri, tepeleri ve sonra birçok alçak dağları ayağımızın altında görüyorduk. Topçular bu dik ve derin karlı dağ yolundan nasıl çıkacaklar aklım ermiyordu. Biz zahmetle, güçlükle fakat disiplin ve düzenden ayrılmayarak çıkıyorduk. En sonunda çıktık. Fakat bizi arka tarafı iniş bir boyun noktası değil, belki çok geniş ve uçsuz bucaksız sanılan bir kar yaylası karşıladı. Pek yorulmuş ve takatsiz düşmüştük. Tam yayla üstünde keskin bir rüzgar ve arkasından şiddetli bir tipi başladı. Bu andan itibaren göz gözü göremez oldu. Kimsenin kimseye yardım etmesi ve hatta söz söylemesi, sesini duyurması olanağı kalmadı. Uzun, sonsuz denecek kadar uzamış olan yol kolu dağıldı. Asker enginlerde, dere içlerinde, orman bucaklarında, nerede kara bir nokta, nerede dumanı çıkan bir ocak gördüyse oraya saldırdı ve kolordu çözülüp eridi. Subaylar çok uğraştı fakat kimseye söz duyurma gücü kalmamıştı. Hala gözümün önündedir. Yol kenarında karların içine çömelmiş bir er, bir yığın karı kollarıyla kucaklamış, titreyerek, çığlık atarak dişleriyle kemiriyor, tırnaklarıyla kazıyordu. Kaldırıp yola götürmek istedim. Er önceki hareketini, çığlığını, dişleriyle tırnaklarıyla çabalamasını hiç bozmadı ve beni hiç görmedi. Zavallı cinnet geçiriyordu. Böylece şu uğursuz buzullar içine biz belki 10.000 kişiden çok insanı bir günde karların altına bıraktık ve geçtik. 30. Tümen Beyköy, 31. Tümen Başköy'e geç vakit perişan bir biçimde ve döküntü halinde vardılar. 31. Tümen Kosor'dan hareket etmişti. Başköy'e uzaklığı harita üzerinde en çok 25 kilometre, yani 5 saatti. Tam 18 saatte varabildi. Burada bir alay dağınık ve perişan erlerini toplamak için sancak açtı. Sancağın altına bir taburdan yalnız 80 er geldi. Bu taburun Erzurum'dan hareketinde mevcudu 800 er, belki daha çoktu. 10. Kolordu Komutanı Albay Hafız Hakkı Bey, Sarıkamış'taki Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya yazdığı raporda şu satırları da eklemişti. Dün Kolordu'nun Allahu Ekber dağlarını aşması olağanüstü güç oldu. Piyadelerde ayakları şişmiş erlerin sayısı %20'yi buluyor. Gerçekten 40 bin mevcutlu 10. Kolordu'nun en az 26 bin mevcutlu iki tümeninden ancak 3200 kişi getirebilmişti. Bunların %20'sinin ayakları yaralıydı. Ramazan Balcı, günümüz yazarlarından. Bu olay, General Fahri Bey'in eserinde bir dikkatsizlik sonucu bütün kolordunun uğradığı bir felaket olarak tasvir edilmiştir. Oysa 10. Kolordu kıtaları Allahu Ekber dağlarını aynı anda ya da bir günde aşmadılar. Tümenlerin ayrıntılı olarak verilen hareketlerinde görüleceği gibi bütün kolordunun Arsenek'ten Başköy'e nakli 3 gün sürmüştür. Parçalar halinde Başköy ya da Beyköy'e ulaşan kıtaların yolda verdikleri zayiatın belirlenmesi ise tam bir muamma olarak kalmıştır. 10. Kolordu'da kurmay başkanı olan ve kolordu ile bu yolculuğu yapan Selahattin, yürüyüş esnasında uğranılan felaketi o esnada başka bir yerde, 9. Kolordu yanında bulunan Köprülü Şerif Bey'den aktarmıştır ki garabettir. 10. Kolordu'nun Allahu Ekber dağlarını aşarken verdiği zayiat çeşitli kaynaklarda çeşitli rakamlarla anılmaktadır. Şerif Köprülü hatıratında en az 26 bin mevcutlu iki tümenden geriye sadece 3200 asker kaldığını belirtir. Bunların da %20'sinin ayakları donmuştur. Felix Kuzey kıtaların %20 yürüyüş zayiatı verdiğini yazar. Muratov Allen'e göre 20 bin kişilik iki tümen bu yolculukta 7 bin askerini kaybetmiştir. Köprülü ve Selahattin ile diğer yazarlar bu yolculuktaki toplam kayıp konusunda bilgi vermemiş, bu noktadan ısrarla kaçılmışlardır. Bunun bir sebebi gerçekten bu rakamı tespit etmekteki güçlüktür. İkinci bir sebep de Sarıkamış'ta ordunun daha savaşa sokulmadan dağlarda dondurulduğu hakkındaki kanaati güçlendirmek istemeleri olmalıdır. 26 Aralık gecesi insan iradesinin üstünde bir felakete yakalanan 93. alay ile o gece yürüyüş halinde bulunan 88. ve 89. alayların dışındaki birlikler takip eden iki gün içinde daha iyi şartlarda Başköy'e geldiler. Bu da yolun geçilmesinin imkansızlığından ziyade o gece Allahu Ekber dağlarını geçen birliklerin tipiye yakalandıklarını gösterir. Bu durumda yürüyüşün uzun sürmesi ve havanın aşırı soğuk olması karşısında disiplini bozulan askerlerin büyük ölçüde çevreye dağıldıkları anlaşılmaktadır. Sonraki günlerde Kolordu'nun çevreye bir takım subaylar göndererek dağılan askerleri toplayıp kıtalarını ikmal ettikleri görülecektir. 28 Aralık'ta Başköy'e gönderilen Binbaşı Şemsettin Bey çevreden topladığı 3000 askerle geri gelmişti. Yaklaşık %20 yürüyüş zayiatının bütün kolorduya ait bir rakam olduğunu kabul etmek, sonraki günlerde verilen rakamların zorunlu sonucudur. Ne var ki 10. Kolordu'nun toplu hareketini sağlayamayan Hafız Hakkı Bey, Sarıkamış umudunu bu yürüyüşte kaybetmiştir. Bugüne kadar 3 büyük hata işlenmişti. Bunlardan ilki 3. Ordu taarruz planının tatbik edilmeyerek kuşatma çemberinin genişletilmesiydi. İkinci büyük hata 9. Kolordu'nun Sarıkamış'a girmemesiydi. Üçüncü ve büyüğü olarak 10. Kolordu Komutanı Hafız Hakkı Bey'in Allahu Ekber dağlarında askerin dağılmasına sebep olmasıdır. Allahu Ekber yaylasından geçen yollar Oltu'dan Bardız ve Sarıkamış yönüne giden yollara oranla daha iyidir. Ancak bu yaz mevsimi için geçerlidir. Yüksekliği 3000 metreye varan bu yollar kışınsa insansızdır. Karlı ve tipili havalarda geçilmesi ise imkansızdır. Sarıkamış harekatı 3 kolordunun planlı hareketiyle başarıya ulaşabilirdi. Oysa hareketin ilk gününden beri bu hususa gereken önem verilmemişti. Hava şartlarının bozukluğu, kısıtlı ve ilkel teknik imkanlarla bir araya gelince birbirinden habersiz kalan her 3 kolorduyu başına buyruk hale getirmiştir. Başkomutan Enver Paşa geride her 3 kolorduya ulaşabileceği bir yerden harbi idare etmek yerine ateşli fıtratının gereği olarak daima en ileride avcı hattında bulunmuş, zaman zaman öncü birliklerinin bile önüne geçerek tek başına çok tehlikeli, hatta hayatını bile ortaya koyarak keşifler yapmıştır. Şunu unutmamak lazım ki Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Harbi'nde kendi gücüne dayalı, uzun süreli başarılı sonuçlar alabilecek dinamiklerden yoksundu. Çoğu intihar girişimi sayılabilecek bu hareketlerin psikolojik arka planında son bir çılgınlıkla ölümle pençeleşen imparatorluğu kurtaracak mucizeyi aramak yatar. Taarruzun 6. günü, 27 Aralık 1914. Enver Paşa bugün Sarıkamış'a girmeye kararlıdır. 17. Tümen gece geç saatlere kadar düşmana taarruz etmiş ve kısmen dağınık bir halde ormanın içinde gecelemiştir. 7 tabur kadar kuvveti vardır ancak taburların er mevcudu 300'e düşmüştür. Tümene saat 10.15'te taarruz emri verilmiş olmasına rağmen bu emir alaylara hala gönderilememiştir. Cephedeki düşman çok zayıftır. 17. Tümen taarruz yapabilse başarı umudu fazladır. Fakat yapılan uzun yürüyüşler, kışın şiddetli etkisi, yorgunluk, bitkinlik, donmalar ve döküntüler tümeni iyice yıpratmıştır. Ramazan Balcı, günümüz yazarlarından. Sabahtan beri avcı hattında bulunan karargah subaylarından bir kısmı şehit oldular. Enver Paşa'nın bütün gayretlerine rağmen taarruz ilerlemedi. Paşa topçu ateşi altında şaşıran avcılara Trablusgarp yerlerinden öğrendiği Arap atasözü şöyle diyordu. Ne zaman öleceğinizi yalnız Allah bilir. Her top mermisinde ölümden korkarsanız 1000 defa ölürsünüz. Fakat siz yalnız 1 defa öleceksiniz. Uzun süredir çeşitli nedenlerle azalan subay ve er mevcutları tamamlanamamıştır. Orman içine dağılan perakende erler alayların taarruz kuvvetlerini artırmak için ordu karargah subaylarıyla toplatılmaya ve ileri sürülmeye çalışılmaktadır. 32. Tümen dün saat 15 sıralarında Bardız'a girmeye başladığında Bardız güneyinde düşman kuvvetleriyle muharebe etmekte olan birliklerin desteğine koşmuştur. Fakat cephanesi tükenmiş, dondurucu soğuktan makineli tüfek ve topları çalışamaz hale gelmiş, kısacası harp edecek durumları kalmamıştır. Öğleden sonra da devam eden taarruzlarda daha da ağır kayıplar verilmiş fakat inatla mevzilerini savunan Rus kuvvetleri geri atılamamıştır. Oysa 32. tümenin düşmanı bir an önce söküp atması ve derhal Sarıkamış'a doğru harekete geçmesi gerekmektedir. Sarıkamış'taki 9. kolordu ölüm kalım harbindedir. Acil destek beklemektedir.